Çağlar Kırçak, Türkiye'de Gericilik, 1950-1990. 12 Eylül döneminde yaşanılan ve mutlak değinilmesi gereken bir korkunç olay vardır ki, o da Onur Yayınları sahibi İlhan Erdost'un gözaltına alındıktan sonra Mamak Askeri Cezaevinde dövülerek öldürülmesidir. İlhan Erdost, 7 Kasım 1980'de Ağabey Sol Yayınları sahibi Muzaffer Erdost'la birlikte gözaltına alınmıştı. İlhan ve Muzaffer Erdost 6 Kasım gecesini nezarette geçirdikten sonra 7 Kasım'da sıkı yönetim adli müşavirliğine götürülmüş, müşavirlikçe gözaltına alınmalarına karar verilmişti. Ortada bir neden yoktu. Olmadığı da Muzaffer Erdost'un birkaç gün sonra salıverilmesiyle belirginleşecekti. İki kardeş önce Mamak Askeri Cezaevi A blokta fişlendiler. Önden ve yandan fotoğrafları çekildi. Saçları ve bıyıkları makineyle kesildi. Daha sonra C bloğa gönderilmeleri için cezaevi arabasına bindirildiler. Bundan sonrasını Muzaffer Erdoğan'dan dinleyelim. Cezaevi arabası iki bölümdü. Biri sanıkların, öteki muhafız erlerin oturacağı bölüm. Bu iki bölümü birbirinden ayıran sürgülü bir kapı vardı. Arabaya eli coplu dört el bindi ve araba daha hareket etmeden bizim bulunduğumuz kısıma gelerek ayağa kalkın dediler. Arabanın sol tarafına kardeşimle yan yana ayağa diktiler. Hazır ola getirdiler ve iki kişi benim, iki kişi kardeşimin ellerine coplarla vurmaya başladı. Coplar acımasızca bütün güçleriyle ve en seri biçimde inmeye başlamıştı. Bir süre sonra ben bağırmaya başladım. Kardeşim bağırmıyordu. Coplar, tekmeler, yumruklar her yanımızdan yağıyordu. Bir ara sırtım arabanın ön yanına dönük bir duruma gelmiştim. Kardeşim yere düşmüş, kapaklanmış gördüm. Yerden doğrulmakta güçlük çekiyordu. İki er tekmelerle, coplarla kardeşime girişmişti. 6 yıl kadar önce kardeşim belinden disk ameliyatı geçirmişti. Onun beli kırık, onu dövmeyin, beni dövün diye yalvardım. Kimse dinlemiyordu. Yüzüme inen şamar ve yumruklardan gözlerimden kıvılcımlar çıkıyor, kardeşimi göremiyordum. Karanlıkta arabanın içerisinde ışık yoktu. Arabaya giderken parmaklıklı küçük pencerelerden dışarıdaki ışıkları yer yer görüyordum. Araba bir kanı gibi yavaş gidiyordu. Kardeşimi gene ayakta dövülürken gördüm. Bu bana yarım saate yakın bir süre gibi geldi. Araba durdu. Arka kapı açıldı. Gene cop ve tekmeler vurularak arabadan indirildik. Bir cezaevine doğru yürüyorduk ki durun, durun dediler. Astsubay başlarında burada bizi yeniden dövmeye başladılar. Bir ara kardeşim yere düştü. Kalkamadı. Tekme tokat giriştiler. Zorla doğrulmaya çalıştı. Bize hazır ola geçmemizi söylediler. Sallanıyorduk. Ellerimiz kütük gibiydi. Ellerimizi yanlara yapıştıramıyorduk. Ellerinizi yanlara yapıştırın diye bağırıyorlardı. Astsubay, bir patlatılmadı kayalarınız kaldı, şimdi onu da patlatırlar diye bağırdı. Bu söz üzerine bize yeniden vurmaya başladılar. Bir süre sonra astsubay yeter dedi. Cezaevinin dış kapısına getirildik. Demir parmaklıklı, iç içe iki kapıyı geçtik. Koğuş ile bu kapı arasında bir avlu var. Avluyu geçerek koğuşun kapısına yürüyorduk ki bize sağ köşedeki bir kapıyı işaret ettiler. Oraya yürümemizi söylediler. Bu kapının önüne geldiğimizde arkamızdaki kapıya geldiler. Burada da bizi dövmeye başladılar. Arkadan emir niteliğinde bağırmalar oldu. Koğuşun kapısına döve döve getirdiler bizi. Bu arada kardeşim bir kez daha yere düştü. Sonra zorlukla doğrularak koğuşun kapısında hazır ola getirildik. İki yanımızda iki er vardı. Arkamızdan hazır ol lan, ellerinizi yapıştırın lan diye bağırıyorlardı. Yanımızdaki erler içeriye bağırdılar. İçeriden kıdemli olan üç kişi koşarak geldi. Hazır ol da emredin komutanım diye bağırdılar. Erler, yeriniz var mı diye sordu. Var komutanım dediler. Bunları kabul ediyor musunuz? Ediyoruz komutanım. Sonra kapı açıldı, içeri girdik. Birkaç tutuklu benim yanıma, birkaç tutuklu kardeşimin koluna girdi. Bir ara kardeşimle karşılıklı göz göze geldik. Yüzü yer yer kanlıydı. Gözlerinin içi kanlanmıştı. Birbirimize baktık ve bir şey demedik. Kardeşim benim arka istikametimde iki adım daha attı ve midem bulanıyor, kusacağım dedi. Yere yıkılıyordu. Tutuklu arkadaşlar koluna girdi. Bir yatağa uzattılar. Beni daha içeride bir yere yatırdılar. Sonra kardeşimin üst kısmını soymuşlar. Yanımdaki yatağa getiriyorlarken gördüm. Kardeşim orada bir dizi üzerine çömelmiş, başı öne düşmüş, ağzı açık duruyordu. İlhan, İlhan dedim. Ses vermeyince İlhan, İlhan dedim. Çocuklar bir şey yok dediler. Bayıldı herhalde diye düşündüm. Kardeşimi hemen yanımdaki yatağa yatırdılar. Arada 40-50 santimlik bir boşluk vardı. Yatırırken biri ayakları tutmuyor dedi. Eyvah dedim içimden. Kardeşim felç oldu. Ölüm hiç aklıma gelmiyordu. Tutuklular arasında doktor dedikleri tıbbiyeli biri vardı. Baktım kardeşime suni teneffüs yaptırıyordu. Öldü kardeşim dedim. Yok yok dediler. Bir şey yok. Nabzı biraz zayıf da kuvvetlendirmeye çalışıyoruz. 15 dakika sonra da bir astsubay geldi. Doktor çağırın dedi. 15 dakika kadar sonra sağlık teknisyeni bir astsubay geldi. Bir ambulans isteyin dedi. Bir sedyeye alıp çıkardılar kardeşimi. Öyle upuzun, ağzı açık, gözleri yarı kapalı. Öpmek istedim, bırakmadı tutuklu arkadaşlar beni. Gitmişti kardeşim, oracıkta ölmüştü. İşte suçu salt doğru düşünmekten başka bir şey olmayan, erdemli yiğit bir insan, bir yurtsever aydın böyle öldürülmüştü. Ne var ki bu korkunç cinayet bile yetmiyordu kan içicilere. Bir yıl sonra bir 10 Kasım gecesi polisler Muzaffer Erdost'un evine baskın vereceklerdi. O gün İlhan Erdost'un ölümünün açıklandığı günün yıl dönümüydü. Polisler evi didik didik ararken Erdost'un eşi evde yasak yayın bulunmadığını, çünkü bir yılı aşkın bir süre içinde 3 kez arama yapıldığını ve her kitabın tek tek denetlendiğini anlatmaya çalışıyordu. İlhan Erdost'un cezaevine giderken yanına aldığı çantasının, kanlı paltosunun, morgdan alınan giysilerinin bulunduğu dolap da arandıktan sonra, aramaya ilişkin tutanak tutulurken polislerden birisi İlhan Erdost için şunları söylüyordu. İyi olmuş öldürüldü. Çağlar Kırçak, Türkiye'de Gericilik, 1950-1990, Uğur Mumcu'ya Armağan, İmge Kitabevi, Ankara, Kasım 1993, 2. baskı, sayfa 301-304. Neyire Özkan, Tutanaklardan Mamak'ta Bir Güz Akşamı, 7 Kasım 1980. 12 Eylül mücadelesinin üzerinden yalnızca 56 gün geçmiş. Onur Yayınları yönetmeni İlhan Erdost, ağabey Muzaffer Erdost ile birlikte emniyetten getirildiği Mamak'ta yasak yayın bulundurmak gerekçesiyle akşam üzeri gözaltına alınıyor. A blokta fotoğraf, saç kesme, fişleme gibi işlemlerin yapılmasından sonra hava kararırken Reo'dan bozma bir araçla bir astsubay ve 4 er nezaretinde C blok F bölümüne naklediliyor. Koğuşa konulduktan kısa bir süre sonra İlhan Erdost'un artık nefes almayan bedeni koğuştan çıkartılıyor. Bu akşamın öncesi 36 yıllık canlı bir yaşamdı. Sonrası ise kuru duruşma tutanakları. Basına İlhan Erdost davası olarak yansımıştı. Sıkı yönetim komutanlığı olaydan tam 3 gün sonra bir erin başına dipçikle vurması sonucu ölüm diye açıklayacak. Gül Erdost eşini yitirdiğini tam 3 gün sonra öğrenecek. Haberi göbekten 7 sütuna veren Cumhuriyet o gün kapatılacak. Aynı gün akşam serbest bırakılan Muzaffer Erdost'un da katıldığı cenaze töreniyle 12 Kasım Salı günü Yeni Mahalle Karşıyaka'da sessizliğe gömülecekti İlhan Erdost. Avrupa'nın belli başlı gazeteleri, dergi, radyo ve televizyonlarında İlhan Erdost'un ölümü Muzaffer Erdost'un tanıklığıyla ayrıntılı olarak yer alırken ve Avrupa kamuoyunda askeri yönetime karşı beslenen temkinli duygular tepkiye dönüşmeye başlarken Türkiye Karşıyaka mezarlığı kadar sessizdi. Başbakan bir basın toplantısında Erdost söz konusu edilerek sorulan soruyu, olayın soruşturulduğunu, yasalara göre işkencenin suç olduğunu belirterek yanıtlıyor, sol tandanslı bir köşe yazarı 12 Eylül yönetimini işkenceyi soruşturan uygar bir yönetim olarak niteliyordu. Türkiye kamuoyu gerçeği olaydan 5 ay sonra Muzaffer Erdost'un ilk duruşmadaki tanıklığıyla öğrenmeye başlayacaktı. Olaydan tam 3 yıl sonra karar çıkmıştı. Bir astsubaya 10 yıl 8 ay, 3 ere 10'ar yıl 8'er ay, 1 ere 8 yıl. Dava kasten adam öldürmek, kasten adam öldürmeye azmettirmek suçlarından açılmıştı. Ankara Bir No'lu Askeri Mahkemesi, katil kastıyla olmayan etkili eylem sonucu adam öldürmek, vazifeten mene mecbur bulunduğu bir suçun işlenmesine göz yummak suçlarına denk gelen yasa maddelerinden verdi cezayı. Dört er 11 Kasım 1980'den beri tutukluydular. Assubay aynı tarihte tutuklanmış, bir hafta sonra serbest bırakılmıştı. 27 Ekim 1983 tarihli mahkeme kararıyla o da tutuklandı. Kararı hem sanık vekilleri hem de müdahil Gül Erdost'un vekilleri ayrı ayrı temiz edecekti. Yargıtay'ın bozduğu mahkumiyet. Mahalli mahkemenin olayın oluş şeklini kabul ve sanık erler Ahmet Şeker, Metin Gündoğan, İbrahim Keskin ve Kısmet Çağlar'ın hukuki durumlarını değerlendirmesinde bir isabetsizlik görülmemiştir. Yalnız sanık Assubay Şükrü Bağ'ın hukuki durumunun değerlendirilmesindeki görüşe itibar edilmemiştir. Şöyle ki, sanık Şükrü Bağ, Kırıkkale'deki birliğinden cezaevi C bloğa yeni tayin edilmiştir. Sanığın 34 sayfa tutan ceza ve tutuk evi talimatı ile bu talimatı ek 21 adet talimatı derhal öğrenebilmesi ve akılda tutması beklenemez. Mağdur Muzaffer Erdost ile sanık Şükrü Bağ'ın olaylar üzerinde münakaşa etmesi nedeniyle mağdurun sanık aleyhindeki beyanları objektif kabul edilmemiştir. Açıklanan nedenlerle sanık Metin Gündoğan, İbrahim Keskin, Kısmet Çağlar ve Ahmet Şeker haklarında verilen mahkumiyet hükmünün onanmasına, sanık Şükrü Bağ hakkında verilen mahkumiyet hükmünün bozulmasına, derhal telle tahliyesi için başsavcılığa müzekkere yazılmasına. 14 Mart 1984 tarihinde oy birliğiyle karar verildi. Başkan Hakim Albay Turgut Lüleci, Üye Hakim Albay Süha Umurhan, Üye Hakim Albay Necati Karakış, Üye Hakim Albay Metin Tüzün, Üye Hakim Yüzbaşı Atalay Tokat. Askeri Yargıtay 5. Dairesi bu karara Başsavcılığın 18.184 gün ve 1984 Taksim 170 sayılı tebliğnamesine kısmen uyarak varmıştı. Kısmen çünkü Başsavcılık hükmün tümüyle Assubay'ınki dahil onanması düşüncesindeydi. Başsavcılık dosyanın incelenmesi sonucu şu görüşlere yer vermişti. 1. Sanık Şükrü Bağ, özetle olay zamanı Mamak Askeri Cezaevinde idari hizmetler ile görevli olduğunu, muhafızlık görevinin bulunmadığını, görevli nöbetçi Assubay'ın o sırada bulunmaması nedeniyle, Yüzbaşı Ferruh Parmaksızoğlu'nun kendisini iki kişinin A bloktan C bloğa getirilmesi için görevlendirdiğini, görevli erler Ahmet Şeker, Metin Gündoğan, İbrahim Keskin'i yanına alarak A bloğa gittiklerini, İlhan ve Muzaffer Erdost isimli kişileri teslim aldıklarını, bu kişileri Reo'ya bindirirken erler Ahmet Şeker, Metin Gündoğan ve İbrahim Keskin'in hadi çabuk binin diyerek İlhan ve Muzaffer'in belinden aşağı kısımlarına copla vurduklarını, vurmayın diyerek erlere engel olduğunu, Kısmet Çağlar'ın araca bindiğini görmediğini, C blok önünde araçtan indirilirken erlerin tekrar bu kişilere coplarla vurduklarını ve engel olduğunu, bu kişileri C blok F koğuşuna teslim ettiğini, suçsuz olduğunu söylemiştir. Sanığın muhafız ekibin komutanı olduğu, İlhan ve Muzaffer'in erler tarafından dövülmesine göz yumduğu, hatta 10 yaşındaki bebeleri zehirlediniz, içerisi sizin zehirlediklerinizle dolu, sizin yüzünüzden ne biz rahat ettik ne erler rahat ettiler. Bunu daha önce düşünseydiniz, bir patlatılmadık hayalarınız kaldı. Onu da şimdi patlatırlar demek suretiyle erleri dövmeye teşvik ettiği, tutukluların ellerine kelepçe vurmadığı ve araçta tutuklu ve muhafızlara ait bölmeler arasında bulunan kapıyı kilitlettirmediği, böylece sanığın yüklenen suçu işlediği tüm dosya kapsamıyla sabit olmaktadır. Sanık Ahmet Şeker, özetle olay günü Başçavuş Şükrü, erler Metin Gündoğan ve İbrahim Keskin ile birlikte gözetim altına alınan kişileri getirmek için A bloğa gittiklerini, Başçavuş'un iki kişiyi teslim aldığını, bu kişileri Reo'ya bindirirken cezaevinde disiplini sağlamak ve gözlerini korkutmak için arkadaşlarıyla birlikte belden aşağılarına vurduklarını, kapıdan geçerken Kısmet Çağlar'ın araca bindiğini, araçta bu kişileri dövmediklerini, Araçtan indirip koğuşa teslim ettikleri sırada gene bu kişilere coplarla vurduklarını, başçavuş Şükrü'nün kendilerine vurmayın dediğini, suçsuz olduğunu söylemiştir. Metin Gündoğan özetle olay günü başçavuş Şükrü'nün komutasında Ahmet Şeker ve İbrahim Keskin ile birlikte gözetim altında bulunan kişileri bloğa getirmek üzere Reo ile A bloğa gittiklerini, iki kişinin teslim alındığını, bu kişilerin üstlerini ve eşyalarını aradıklarını, disiplini sağlamak amacıyla bu kişileri Reo'ya bindirirken ayaklarına doğru arkadaşlarıyla beraber coplarla vurduklarını, daha sonra araca Kısmet Çağlar'ın bindiğini, araçta kimseyi dövmediklerini, gene disiplini sağlamak amacıyla araçtan indirdikten sonra arkadaşlarıyla beraber bu kişilerin belden aşağı kısımlarına coplarla vurduklarını, başçavuşun kendilerine vurmayın dediğini, bu kişileri C bloğa teslim ettiklerini, suçsuz olduğunu söylemiştir. Sanık İbrahim Keskin, sanıklar Ahmet Şeker ve Metin Gündoğan'ın ifadelerine benzer ifadeler vermişlerdir. Sanıklar Ahmet Şeker, Metin Gündoğan ve İbrahim Keskin'in C blokta görevli er oldukları, olay günü İlhan ve Muzaffer Erdost'un A bloktan C bloğa sevkleriyle görevlendirildikleri, Kısmet Çağlar ile birlikte her dört sanığın İlhan ve Muzaffer'i A bloktan teslim aldıktan sonra C bloğa teslim edilinceye kadar copla, tekme, yumrukla fikri ve fiili birlik içerisinde sürekli dövdükleri ve böylece yüklenen suçu işledikleri tüm dosya kapsamıyla sabit olmaktadır. Kısmet Çağlar, özetle olay günü nöbetçi amiri olan Binbaşı Baysal Balaban'ın emri üzerine izin defterini getirmek üzere A bloğa geldiğini, A bloktan C bloğa gitmekte olan Reo'ya dış kapıda bindiğini, özel bölümde iki tutuklunun oturduğunu, muhafızların ise kendi bölmelerinde oturduklarını gördüğünü, C blok önünde araçtan inip ayrıldığını, suçsuz olduğunu, Binbaşı Baysal'ın şoförü olduğunu söylemiştir. Sanık Kısmet'in cezaevi kademesinde şoför er olarak görevli olduğu, sağ görüşlü olup askere alınmazdan önce Etlik bölgesini militan olarak karıştırıp cezaevini de karıştırmaması için cezaevi müdürü Albay Raci Tetik tarafından cezaevinden alınması için yazı yazıldığı, hiçbir görevi olmadığı halde A blok önünde beklediği araca binen kişilerin sol görüşlü olduğunu öğrenmesi üzerine araca binip sanıklar Ahmet Şeker, Metin Gündoğan ve İbrahim Keskin ile birlikte araca bindiği andan itibaren İlhan ve Muzaffer'i tekme, yumruk ve coplarla dövdükleri, sanıkların tevilli ikrarları, Raci Tetik'in ifadeleri ve diğer tanıkların ifadeleriyle sabit olmaktadır. İlhan Erdost'un sanıklar Ahmet Şeker, Metin Gündoğan, İbrahim Keskin ve Kısmet Çağlar'ın fikri ve fiili birlik içerisinde hep birlikte dövmeleri sonucu beyin kanamasından öldüğü ve öldürücü darbenin hangi sanık tarafından meydana getirildiğinin anlaşılamadığı tüm dosya kapsamıyla sabit olmaktadır. Keza sanıkların İlhan Erdost'u öldürmek kastıyla hareket etmedikleri, ancak sanıklar Metin, Ahmet, İbrahim ve Kısmet'in tam bir anlaşma, fiili ve fikri beraberlikle dövüp ölümüne neden oldukları da Muzaffer Erdost'un ve diğer tanıkların ifadeleri, otopsi ve yüzleştirme tutanakları, raporlar ve tüm dosya kapsamıyla sabit olmaktadır. Yukarıda açıklandığı üzere, oluş ve kabule, toplanan delillere, mahkemenin takdir ve değerlendirmesine göre kararın usul ve yasaya uygun olduğu görüldüğünden sanıklar ve sanık vekillerinin ve müdahil vekillerinin usul, sübut ve vasfa ilişen tüm bozma istemlerinin reddiyle kararın onanmasına. Karar verilmesi görüş ve düşüncesiyle ilgili daireye gönderilmek üzere dava dosyası başkanlığa sunulur. 18.1.1984 Askeri Yargıtay Başsavcısı Hakim Tuğamiral Yusuf Er Yılmaz. Başsavcılık Askeri Yargıtay 5. Dairesi'nin sanık Assubay Şükrü Bağ hakkındaki hükmü bozması üzerine de şu gerekçelerle daireler kuruluna başvuruyordu. Şükrü Bağ hakkındaki askeri mahkeme kararı, sanığın Kırıkkale'deki birliğinden yeni tayin edildiği, C blok idari işlerde görev yaptığı, olay günü nöbetçi assubayı olmadığı halde görevlendirdiği, 34 sayfa tutan ceza ve tutuk evi talimatı ile bu talimata ek 21 adet talimatı derhal öğrenip aklında tutabilmesinin beklenemeyeceği, Tanıkların sanık astsubayın komutası altındaki görevli erlere, tutuklulara vurmayın diye söylediğini beyan ettikleri, şüphenin sanık lehine yorumlanacağı, yüklenen suçtan sanığın mahkumiyetine yeter delil bulunmadığı ve cezaevi talimatını bilmeyen sanığın tutukluları aracın özel bölmesine koyup kilitlememesi, ellerine kelepçe takmaması ve araç hareket etmeden önce gerekli kontrolü yapmamasının görevi ihmal suçunu oluşturduğu gerekçesiyle bozulmuştur. Sanık Şükrü Bağ'ın ceza ve tutuk evi talimatlarını bilip bilmemesinin ve kanunsuz emrin uygulanması sonucu suç işlenmesine göz yummasının sorumluluğunu kaldırmayacağı hususu tartışma konusu yapılamaz. Olayımızda tartışma konusu özel bir görevle görevlendirilen ve bir kısım askerin kumandanı olan sanığın görevini yaptığı sırada mani olabileceği ve vazifeten mene mecbur bulunduğu bir suçun işlenmesine göz yumup yummadığı hususudur. Diğer sanıklar Ahmet Şeker, Metin Gündoğan, İbrahim Keskin ifadelerinde tutukluları A bloğun önünde araca bindirdikleri ve C bloğun önünde araçtan indirdikleri sırada dövdüklerini, tutukluların dövülmesini gören astsubayın kendilerine engel olduğunu söylemişlerdir. 5. kaset 1. yüzün sonu. Lütfen 2. yüze geçiniz.